Ayrım 15, Büyük Hesaplaşma, Jack the Brule, sayfa 139. J. Edgar Hoover binası, Washington D.C. FBI'ın merkezi Washington kent merkezindeydi. Masif çelik ve cam bina Amerika'nın bir numaralı güvenlik teşkilatından çok bir ileri teknoloji şirketine daha uygundu. Gelmiş geçmiş en ihtiyatlı Amerikalı'nın adının verildiği binanın duvarları arkasında FBI ülke çapında en basitinden en tehlikelilerine kadar sayısız operasyonlar gerçekleştiriyor. Her bir operasyon paranoyanın sınırlarında gezdiği izlenimini uyandıran bir titizlikle yönetiliyordu. Büroda çalışan ve yorulmak bilmeyen kadınlarla erkekler görevlerinin ülkenin güvenliğini başka hiçbir ülkede görülmemiş biçimde sağladığının farkındaydılar. Ofislerin bulunduğu en üst katta Dick Hanna'nın kendisine ait bir suiti vardı. Konukları etkilemesi gerekmediğinde ve biraz mahremiyete ihtiyaç duyduğunda birkaç kat aşağıdaki sade toplantı salonlarından birini tercih ederdi. Kendinden öncekilerin aksine bu da organizasyonuyla bağlantıyı koparmama ve kendisini pozisyonunun fil dişi kulesine gizlememe yöntemlerinden biriydi. Hanna'nın bir bulduğa benzeyen yüzünde çenesi çok geniş, burnu kemerli ve gözleri küçüktü. Vücudu da yüzüyle uyumluydu. Geniş omuzlar, kısa bacakların üzerine yığılmış koca bir göbek. Birleşik Devletler'in çirkin geçmişinden çıkıp gelmiş bir sendika liderinden farksızdı. Teşkilat içerisinde sürekli olarak terfi etmesine ve FBI başkanı olarak geçirdiği onca yıla karşın Hanna sokaklarda çok çalışan bir ajan görüntüsünü asla kaybetmemişti. Saldırıya uğrayan ve geceyi Washington'ın en iyilerinden biri olan Willard Otel'de FBI'ın gözetimi altında geçiren Mercer, karşısındaki kanepeye rahatça yerleşmişti ve çok da berbat görünmüyordu. Kurşunun açtığı yara derin değildi. Yaradan çok birkaç güne kadar kapanacak sıkıntı verici bir sıyrık olduğu söylenebilirdi. Mercer bu toplantıya duyduğu saygıdan ötürü uzun bedenine en sevdiği kıyafet olan blue jean ve rugby tişörtü kadar yakışan bir takım elbise giymişti. Polisler bir gece önce yanlarında Hanna ve FBI'ye mensup iki araba dolusu özel ajanla Mercer'ın kum taşı evine gelerek onu Palas Pandras Willard'a götürmeden önce küçük bir valiz hazırlaması için yeterince zaman vermişlerdi. Harry White'ı da sorgulamak üzere kendi evine götürmüşlerdi. Gece yarısına kadar ikişer dedektiften oluşan ekipler evine yapılan saldırıyla ilgili tüm ayrıntılar için Mercer'ı sorguya çekmiş, o bilgi verebilmek için kafa patlatırken dedektifler diğer detayları yineleyerek sabırla bilgileri toparlamışlardı. Harry geldiğinde evde yalnız olduğunu söylemesinin dışında Mercer olayın tamamının tam anlamıyla dürüst davranıyor, sorgulayıcılarla işbirliğinde bulunuyordu. Fena halde ihanet ettiği duygusuna kapılmış olsa da Aggie Johnston'dan söz etmemek en iyisiydi. Harry de Mercer'a bir iyilik yaparak evine gittiğinde arkadaşının yalnız olduğunu doğrulayacaktı. Mercer'ın aslında Aggie'nin tepkisini değerlendirecek zamanı olmamıştı. FBI onu o kadar uzun süre alıkoymuştu ki Mercer bir gece önceki olayları tekrar tekrar anlatırken bitkin düşmüştü. Ayrıca Aggie'nin apansız evden gitmesi ve bunun ne anlama geldiği de canını sıkıyordu. Hanna alışılmadık biçimde sessizdi. Bir gece önce Ajan Peterson dul eşiyle görüşmüştü ve günün ilerleyen saatlerinde ziyaretine gidecekti. Yerine getirmek için sabırsızlandı ve bir başkasına devredebileceği bir görev değildi bu. Genç ajanla hiç karşılaşmamış olmasına rağmen Peterson ölümüne ertesi gün en iyi dostu toprağa verilecekmiş gibi üzülmüştü. Bir yardımcı elinde kahve tepsisiyle ofise girdi. Mercer sade kahvesini aldı ve dikin kahvesini bol miktarda süt ve iki kaşık şekerle seyretmesini bekledi. ''Neden sen benden daha berbat görünüyorsun ve dün gece ben niye saldırıya uğradım?'' Mercer sorusunu biraz şakayla karışık sormaya çalışmış, lakin Hanna'nın suratsız havasını dağıtamamıştı. ''Sana neden saldırdıklarını bilmiyorum ama dün geceden beri işler iyice çığırından çıktı.'' Hanna üzgün bir tavırla başını salladı. Sen saldırıya uğradıktan sonra başkanı aradım. Aslında onu uyandırdım. Seninle veya Alaska ile ilgili herhangi bir şey bulabilmemiz için CIA ve Ulusal Güvenlik Teşkilatı'nın arşivlerinde inceleme yapmam için yetki verdi. Cebinden sıkıca katlanmış bir kağıt parçası çıkarıp kırışıklarını düzeltti. Ulusal Güvenlik Teşkilatı 2 saat önce bunu buldu. Mercer bütün resmi evraklarda rastlanan bürokratik dili ve yabancı sözcükleri boş verip kağıda göz attı. Mektubun ana konusu ülkeye 2 gün önce giriş yapmış olan John Kruger adında bir adamdı. UGT'nin bilgisayarları isimleri kuşku uyandıran pasaportları etiketler. Her hafta isimleri teröristlerinkilerle ya da diğer istenmeyen kişilerle benzeşen veya aynı olan binlerce sarı etiketli kişiyi karşılaştırırlar. Doğal olarak bunların çoğu anlamsız tesadüflerdir. Yine de bilgisayar aranan şahısla ne denli ilgilendiğimize bağlı olarak bazılarını kırmızı bayrakla işaretler. Bu da hemen kırmızı bayrak çekti. Benim için hiçbir anlam ifade etmiyor. Ensesindeki tüyler bir ön seziyle dikilmeye başladığı halde Mercer soğukkanlı görünüyordu. Henna yavan bir sesle, John Kruger, Johann Krieger'in İngilizceleştirilmiş hali. Mercer omuzlarını silkti ancak istem dışı fiziksel bir darbe inecekmiş gibi de ayaklarını yere sağlamca bastı. Johann Krieger, Ivan Kerikov'un en sevdiği sahte isimlerden biriydi ve onun ölmesini hala isteyen KGB'ye göre John Kruger adına verilmiş bir İngiliz pasaportuna sahip. Mercer kulak tırmalayıcı bir sesle Kerikov ülkede mi diye sordu. İçinde güdümsüz ve rastgele binlerce duygu girdaplar yaparak dönüyordu. Kaosun arasında bir şablon şekillendi ve baskın gelen bir arzu içindeki fırtınayı dindirdi. Mercer intikam almak istiyordu. Vulkanın yaratılışının perde arkasındaki o beyin KGB'nin eski planını çaldığında Mercer'ı neredeyse 12 kez öldürüyordu. Mercer o zamanlar Rus'u öldürmek için eline bir fırsat geçmesini istemişti. Ama Kerikov yeterince yakınında değildi. Güvenlik içinde ülke dışına kalırken fiyat tekliflerini almak için bir uzmanın becerisiyle diğer kişileri yönlendirmişti. Ama şimdi Kerikov burada, Amerika'da. Mercer de kendi mahallesindeydi ve Mercer onu ortadan kaldırmak için yeni bir fırsat istiyordu. Midesi öfkeyle burkuldu. Onu istiyorum Dick. Bu konuyu daha sonra tartışırız. Şu anda onun neden burada olduğunu anlamamız lazım. Burada olmasının benimle ve Alaska ile bir ilgisi olabilir mi sence? Hawaii'de ona 100 milyon dolara mal olduğun için olayın seni de kapsadığını, ayrıca ülkenin ve yönetimin ruh durumlarını da göz önünde bulundurduğumuzda tamamen Alaska ile ilintili olduğunu tahmin ediyorum. Kapı vuruldu ve davet beklemeden ardına kadar açıldı. Doktor Lynn Götchel, FBI'ın Virginia kunsalındaki adli suçlar laboratuvarında kıdemli analist olarak görev yapıyor, her daim üzerinde olan laboratuvar önlüğüyle çalışma alanını hayırsever bir diktatörün kendini beğenmiş tavrıyla yönetiyordu. Mercer'ın varlığını pek de onaylamayarak onun yanına oturdu. Kaba biri olduğundan değildi, lakin yaptığı 3 doktora yaşamında bazı fedakarlıklar yapmasını gerektirmiş ve sosyal incelikler de bunların içinde 1. sıraya almıştı. Ağırbaşlı mavi bir tayyör giymişti ve üzerindeki tek mücevher 1 çift küpeydi. Mercer'ın dayanağının esası yoktu ama Götçel'in Jenny 4'te bulunan metal kalıntısını aldığından beri uyumadığını tahmin etmişti. Yüzü solgundu ve gözlerinin altındaki torbalar çürük moru bir renk almışlardı. Mercer onun tenine sinmiş kimyasallardan kalan hafif kokuyu alabiliyordu. Baştan savma tanışma faslının ardından Lynn Götchel, ''Bana verdiğiniz örnekten kesinlikle bir şey çıkmadığını hemen söyleyebilirim.'' diye itirafta bulundu. 24 saatten az bir zamanımız vardı ve bu süre kesin bir analiz için yeterli olmaz. Ancak bu parçadan daha fazla bir şey çıkmayacağından adım gibi eminim.
Henna şimdiye kadar ne buldunuz diye sordu.
Sizin şu paslanmaz çelik her bakımdan önemsiz. Roger sözcüğünün yazılmasında kullanılan mürekkep sadece bu ülkede 20 farklı şirket tarafından ruhsatlı olarak üretilen standart bir ürün. Hangi firmaya ait olduğunu bulmak imkansız. İncelenen örneğin yüzeyinde sodyum ve tek hücreli yosun bulunması parçanın deniz suyuyla temas etmesiyle açıklanabilir. Tuz konsantrasyonu Kuzey Pasifik ve Prince William boğazındakilerde tutarlı. Parçayı 200 binlik güce sahip bir elektron mikroskobu altında inceledik ve sıra dışı hiçbir şey çıkmadı.
Mercer ya metalin koptuğu yer diyerek onun sözünü kesti.
Koptuğu yerdeki yırtıklar şiddetli patlamalarla, iç patlamalarla ya da parçalanma şiddetiyle tutarlı. Parçayı herhangi bir şey kopartmış olabilir. Hasarlı bölgelerin etraflarında kimyasal izi veya patlayıcı yahut yanıcı madde kalıntısı bulunmadı.
Mercer bedbaht bir tavırla çıkmaz sokak dedi.
Götçel evet diyerek onunla aynı görüşte olduğunu belirtti. Görsel incelemeyle fark edilemeyecek tek bir şey bulabildik. Bilgisayarda dış değerlendirmeden yararlanarak parçanın çapı yaklaşık 96 santimetre olan bir silindirden kopmuş olduğunu keşfettik.
Mercer kafasında hesap yaparak aşağı yukarı 30 santim çapında paslanmaz çelik bir tüpü gözünün önünde canlandırdı. Görüntü yine de bir şey anlatmadı ona. Peki bu bizi nereye götürür?
Bizi Jenny 4'te bulunan diğer kanıta götürür.
Götçel evrak çantasından bir dosya çıkardı.
Otopsi raporları ama çok yetersiz. Anchorage'daki adli tıp uzmanının lisansını iptal ettirmeliyim.
Kadın iki dosyadan daha ince olanı Jenny 4'te ölen adamla ilgili son görüşlerin yazılı olduğu dosyayı açtı. Geminin kamerasında bulunan iskeletten geriye kalanlar üzerinde inceleme yapılamayacak kadar bozulmuş. Kemik parçalarında rastlanan kömürleşme seviyesi 420 derecenin üzerinde bir yangına işaret ediyor. Ve gemide bulunan yanıcı maddelerle uyumlu tahta, plastik, yakıt. DNA analizi yapmak için yetersizmiş.
Kimliğini diş kayıtlarından saptamak zorunda kalmışlar.
Peki ya güvertede bulunan ceset?
Ölüm nedeni ciddi yanık travması. Adam beden kitlesinin %40'ını yangında kaybetmiş. Ciğerleri öyle kavrulmuş ki yangından sağ olarak kurtulsaydı bile birkaç saat içinde ölürdü.
Götçel dehşet verici birkaç fotoğrafı Mercer ve Hanna'ya uzattı. Mercer'ın hatırladığı gibi cesedin şekli bozulmuştu, elleri yanmıştı, soyulmuş deriler küçücük parçalar halinde koparılmış kağıtları andırıyordu. Bir zamanlar adamın bacakları olan kömürleşmiş kalıntılar ve Mercer'ın mümkün olabileceğini hayal edebileceğinden çok daha feci durumda bir yüz. Göz kapakları, kulakları ve burnundan geriye bir şey kalmamıştı ve yanmış dudakları çarpık çurpuk sarı dişleri gözler önüne sermişti.
Bu nedir? Henna resimlerden birini havaya kaldırdı.
Götçel fotoğrafa dikkatle baktı.
Adli tıp doktorunun raporunda bundan bahsedilmemiş. Ancak bir hücre biyopsisinin fotoğrafına benziyor. Deri altı yağ hücrelerini andırıyor.
Mercer bozulmuş gibi der sanki diye yorum yaptı. Sağlıklı bir hücre yapısını tanıyabilecek kadar fazla bilimsel program izlemişti televizyonda. Bunlar göçen bir duvarın üzerinde tesadüfen kalan tuğlaları anımsatıyorlardı. Genelde sınırları iyi tanımlanan ve kesin olan hücre duvarları bu resimde lekeli ve şişti.
Doktor Götçel Henna'nın elinden fotoğrafı alıp büyük bir dikkatle inceledi.
Olamaz, bu tamamen gözümden kaçmış. Her şeyin üzerine bir gizem daha.
Mercer buna ne sebep olmuş olabilir diye sordu.
Lynn Götçel sabırla hücre dışı tuzlar, şekerler ve proteinlerin artışı konsantrasyonu tekrar dengeleme çabasıyla hücrelerin suyu filtre etmesine yol açar diye anlattı. Kimyasal denge yeterince kötüyse hücreler koruyucu sıvılarını seyreltmeye yetecek miktarda suyu salgılayamazlar. Kendi sıvılarını tüketirler ve sonunda bozulurlar ya da daha doğru bir deyişle içeriye doğru çekilirler. Koruyucu bir işlev olarak başlar, hücrelerin kendilerini yok etmeleriyle sonuçlanır.
Henna bunu ilk başlatmış olan ne olabilir diye sordu.
Gününde değildi ve onlara ayak uydurabilmek için kendisini zorluyordu. Herhangi bir miktarda kimyasal bileşim buna neden olabilir. İnsan bedeni çevresindeki zehirliliğe iyi uyum sağlar. Ayrıca vücut donduğunda bu tarz hasarlar oluşur.
Mercer, Tanrım diye patladı. Donma, bu neden daha önce aklıma gelmedi benim? Ne önemi var bunun? Henna başını salladı. Ceset Alaska'da, aşırı soğuk havada bulundu. Cesedin donmuş olmasına şaşmamak gerekir.
Gizem incecik bir filiz vermeye başlarken Mercer ona döndü.
Dick, kullanılan zamana dikkat et. Doktor donarsa demedi, donduğunda dedi.
Mercer Lee'in götçene baktı ve hafifçe sallanarak onaylayan bir başla ödüllendirildi.
Biz neden söz ediyoruz? Sıfırın altında 90 dereceden daha düşük bir sıcaklıktan.
Hücrelerin yıkımı tam ve tepkime zamanı bilinmediği için de hesaplamanın yolu yok.
Mercer bunun bir önemi yok diye yanıt verdi. Henna'nın dirseğinin yanında duran not defterinden bir sayfa kopartıp ceketinin iç cebinden bir kalem çıkardı.
O anlamı hepsinin gözünden kaçan sözcüğü yazarken Henna ve Götçel de sessizce onu izlediler.
Şimdi bu çelik parçası tam son harfin kenarından yırtılmıştı. R harfinin değil mi? Cevap vermelerini beklemedi.
Peki ya bu harf R değilse?
Mercer'ın harfin üst ucunu devam ettirerek Rogan okunacak şekilde aşağıya doğru kıvırdı. Hemen başını kaldırıp baktı. Lane Götçel onun sözü nereye getireceğini anında anlamıştı. Ancak Henna hala şaşkındı. Konsantre olurken ağzının kenarları aşağıya doğru kıvrılmıştı. Mercer gösterişli bir hareketle Jenny 4'te meydana gelen patlama yüzünden kopan harfleri yazarak sözcüğün eksik kalan kısmını tamamladı.
Nitrogen.
Ardından da metruk geminin ambarında duran 30 santim çapındaki silindirin üzerinde nitrojen sözcüğünden evvel geldiğinden emin olduğu kelimeyi yazdı.
Sıvı nitrojen.
Üzerinde biyolojik tehlike yazan bir üçgen olduğunu eklemeye kadar götürdü işi.
Mercer zafer edasıyla Jenny 4'te bir tank sıvı nitrojenden çok daha fazlası olduğuna bahse girerim dedi.
Geminin kıçındaki vincin ve bütün telsiz antenlerinin kopmuş olduklarını hatırlıyorum.
Şimdi mantıklı geliyor. Yangın ambarlardaki sıvı nitrojenleri kaynatmış olmalı.
Cesetlerden birini ransasında bulduğuma göre yangın büyük bir olasılıkla gemiye çok hızla yayılmış.
Alevlerin ısısı tankların patlamasına neden olduğunda mürettebatın geri kalanı güvertedeymiş.
Geminin etrafı aşırı soğuyan ve alevleri çeken gazın oluşturduğu sisle kaplanmıştır.
Adamın bazı bölgelerinin fena şekilde yanmasının, diğer yerlerinin ise etkilenmemesinin nedeni budur.
Yangın adamı kızartamadan önce sönmüş.
Böyle bir ölümün verdiği acıyı gözün önünde canlandıran Mercer sözlerine ara verdi.
Tüyleri ürpererek bu dehşetli görüntüyü gözünün önünden sildi.
Yoğun ısı değişikliği, vinçlerle antenlerin dirençlerini zayıflatmış ve kendi ağırlıklarıyla kopmuş olmalılar.
Henna onaylaması için Götçel'e baktı.
Otopsiyle ilgili ilk bulgular göz önünde bulundurulduğunda bu sözler mantıklı. Nitrojen sıfırın altında 170 derecede sıvılaşır. Kelvin skalasında mutlak sıfırın yaklaşık 196 derece altına inilmesi hücrelerde bu tür hasarlar oluşturmaya yeter.
Ayrıca sıvılaşmış hidrojen ya da helyum gibi pahalı soğutma sistemlerine de gereksinimi yoktur.
Silindirik konteynerların yakınında çıkan bir yangın kaynamalarına ve konteynerlarını çatlatıp akmalarına neden olmuş olabilir.
Böyle bir soğuk metal, plastik ve ahşabın dirençlerini zayıflatıp en ufak bir zorlama karşısında dahi çökme noktasına getirebilir.
Bu ülkede sıvı nitrojene daldırılan bir tırnağın çekiçle vurulduğunda parçalandığına tanık olmayan tek bir fizik öğrencisi yoktur.
Henna Mercer'a dönerek ateş eder gibi neden diye sordu.
Hey, bana biraz izin ver. 10 saniye önce geminin nasıl bir yük taşıdığından haberimiz bile yoktu.
Bu sözleri takip eden sessizlikte duvardaki beyaz katranlı büyük saat 5 dakika boyunca tıkladı.
İnce kırmızı saniye ibresi mekanik hareketlerle tek bir yönde ilerleyerek zamanı umursamazca tüketti.
Mercer gerindi ve gözleri yalnızca kendisinin görebildiği orta mesafede bir uzaklığa dikildi.
Alçak sesle ''Nereden buldular?'' diye sordu.
''Nitrojeni karadan yanlarına alıp denize açılmış olmaları mantıklı gelmiyor.
Çok büyük bir olasılıkla yangın başladığında nitrojeni rıhtıma taşıyorlardı.
Alaska körfezinin ortasında tanklar dolusu sıvı nitrojeni hangi cehennemden bulmuş olabilirler ki?'' Henna kötümser bir tavırla, sırlar listesine bir madde daha dedi.
O kadar acele etme, Mercer Götçel'e döndü. Bana ölüm tarihi de zamanını söyleyebilir misiniz?
Ceset ayın 17'sinde bulundu ve adli tıp uzmanı ölüm zamanının bir gün önce öğleden sonranın erken saatleri olduğunu yazmıştı. Kanıtlayamam ama ölümünün üzerinden birkaç saatten daha fazla süre geçmediğine bahse girerim.
16 Ekim öğleden sonra. Mercer Henna'ya döndü. Bana bir telefon ve birkaç saat lazım. Sonra size silindirleri nereden aldıklarını söyleyebilirim. Umarım nedenini de o zaman açıklayabilirim.
Unut bunu, sen üzerine düşeni yaptın.
Ne dedin sen? Arkadaşının kendisini bu olayı inceleyecek grubun dışında bırakması Mercer'ı şoke etmişti.
Hatırlıyorsan son 24 saat içerisinde iki kez hayatına kastedildi. Şu andan itibaren bu olayla ilgilenmeyeceksin.
Dick, bana bürokratlık taslama, neler olduğunu hala bilmiyorsun. Bu da beni öldürme girişimlerine son vermeyecekleri anlamına gelir. Eğer hayatım tehlikedeyse ben de bu soruşturmada yer almak isterim.
Dick Henna sert bir sesle unut bunu diye yineledi. Şu anda Alaska ve civarında neredeyse 200 ajanım görev yapıyor. Ve Kuzey Kutbu Korunağı'nın açılması ve 2. Trans-Alaska Petrol Boru Hattı'nın inşasını tehdit edebilecek herhangi bir şey arıyorlar.
Şimdiye kadar da hiçbir şey bulamadılar.
Tanrım, dün gece bizim saha karargahımıza 5 blok mesafedeki 2 gaz istasyonuna yangın bombası atıldı. Artık elimizde bir ipucu olduğuna göre bu izi sürecek olanlar benim adamlarım, sen değilsin.
Haydi, o adamların hiçbiri benim bilimsel birikimime sahip değiller. FBI'ın elinde amonyum nitrat gübresiyle akaryakıtı karıştırarak patlayıcı yapılacağını bilen ajanlar olsaydı, Oklahoma City'deki o bombalama olayı asla yaşanmazdı. Ben daha çocukken amonyumla oynuyordum.
Doktor Götçel, lütfen bize izin verir misiniz?
Henna'nın sesi gergin çıkmıştı. Hemen ayağa kalkan Götçel odadan çıkmadan önce Mercer'ın elini sıktı ve amirine başını sallayarak veda etti.
Henna sözlerine devam etti. Öncelikle arkadaş olmamız benim elemanlarımın önünde benimle bu şekilde konuşabileceğin anlamına gelmez. Otoritemi sarsar, senin de bir hödük gibi görünmene neden olur. İkincisi, burada yaptıkların için teşekkür ederim. Lakin teşekkür etmem, devam etmen için sana izin vereceğim anlamına gelmez. Bu bir FBI soruşturması, senin kişisel savaşın değil. Seni öldürüldüğünü görmek istemeyeceğim kadar seviyorum. Kerikov geçen defa bunu başaramadı. Ama şimdi ülkede ve sen bilgi toplamaya çalışarak ortalarda dolaşırsan, senin de sonun 3 arkadaşınınki gibi olur.
Çok katı davrandığımı düşünüyorsan eğer haklısın. Ülke barut fıçısına dönmüş durumda. Fitilin ucu da Alaska ve her an birileri o fitili tutuşturabilir. Sen bu olayı kişiselleştirmeden de benim yeterince endişelenmemi gerektiren şey var zaten.
15. Ayrımın sonu. Sayfa 148.